Ayrım 4, sayfa 39. Şan fıstıkları. Pikapta dönen Schubert'in serenatlarına ağzıyla eşlik ederken başka ne olacaktı ki? Yüzünü kesti. Jilet sağ kulağının altındaki ve bıyık bölgesindeki iki noktadan da sıyırarak geçmişti. Hiç olacak iş mi? İnsan berber koltuğunda otururken hiç şarkı söyler mi? Tıraş aletini banyonun penceresinden fırlatacak kadar sinirlenmişti. Elindeki şu tek kullanımlık kalitesiz jiletlerden biriydi. Onların her zaman için daha kullanışlı olduğunu düşünürdü. Tabii ki jileti fırlatmadı. Tıraşını bitirebilmek için ona ihtiyacı vardı. Ayrıca elinde başka bir jilet de yoktu. Aslında bakkal hemen köşe başındaydı. Gidip yenisini alabilirdi fakat... Bu sabah bir karar almıştı. 4. kattaki 2 odalı evinden çıkacak, bir daha geri dönmeyecekti. Aslında bakkala bir koşu gitmeyi düşünmüştü ama artık imkansızdı. Çünkü yarım saat kadar önce, saat 9.30 civarı, evinin anahtarlarını apartman boşluğunda fırlatmıştı. Hadi bakalım, ayıkla pirincin taşını. Kesilen yere bakarken musluğun soğuk tarafını açtı. 2-3 defa avcuna su doldurarak yaralı yerlere bastı. Kan hemen durmuştu. Amma kanlıymışım be, diye kendi kendisine söylendi. Şu 3 kuruşluk jiletten bir de mikrop kapalım ister misin, diye devam etti. Aklına birden tek kullanımlık jiletinin bir başkası tarafından kullanılmış olma ihtimali geldi. Ya bir esliyse? Eczacı dolabının kapağını açıp pamukla saf alkol şişesini çıkarttı. Küçük tamponlar hazırladı. Ardından 3. defa kendi kendisine söylenmeye başladı. Aptalın tekiyim ben. Bütün bunlar. AIDS mikrobu kapma hikayesi falan. Hükümetin 5 yıllık kalkınma projesi gibi bir şey. Başka bir deyişle ölme eşeğim ölme. Yahu o zamana kadar kim öle kim kala. Bugün buradayım. Tıraş olmuşum hemen hemen. Bugün yaşıyorum ve yarın, pardon, bugün yaşıyorum ve yine bugün ölüyorum. Son söylediği dudaklarının arasından ağır ağır döküldü, fısıldayarak gizlice. Tıraşını kontrasını yaparak devam ediyordu. Tenini nemlendirmesi için eline bol miktarda krem sürüp yanaklarını boca etti. Bu arada pikapta çalan Schubert'in enfes musikisi iki odalı bekar evini yani krallığını adeta sarıp sarmalıyordu. Kendisine bir kahve hazırladı, bir Nescafe. Süt ve şeker almak için ayağa kalktı fakat fikrini değiştirdi. Bugün acı hem de zehir gibi acı bir gün. İçilecek kahvenin de buna uygun olması gerekiyor diye düşündü. Keşke bir espresso makinem olsaydı. Şöyle şekersiz sert bir espresso çok daha iyi giderdi ya. Sigarasını acele etmeden içti. Radyoyu açtı. Haber bültenleri vardı. Hemen kapattı. Artık haberler hiç mi hiç umurumda değil. Sandalyesinden kalkıp birkaç adım yürüdü. Yatak odasına geçti. Komodinin üzerinde duran çalar saati 5'e yani öğleden sonra 5'e ayarladı. Yıllar boyunca işinden evine öğleden sonra 3 gibi dönmüştü. İlk iş saatini 5'e kurar ardından da 2 saatlik bir şekerlemeye dalardı. Şaka yapıyor olmalıyım diye söylendi. Birazdan saat 12'de her şey sona erecek. Fakat ben yine de çalar saatimi 5'e kuruyorum. Annesinin siyah beyaz fotoğrafına baktı. Annesine çok düşkündü. O da oğluna. Annesinin gül pembesi bir çerçeve içinde duran fotoğrafını devamlı gözünün önünde olsun diye komodinin üzerine koymuştu. Bayan Kiki 2 ay 11 gün önce şu fani dünyadan göçüp gitmişti. Onun biricik oğlu tabii ki dünyayı aynı şekilde terk etmeyecekti. Ah be anneciğim. Ne çok düşkündün şu kuru yemişlere. Fıstıklar, bademler, fındıklar, cevizler. Bin bir türlü yemiş. Hepsini yerdin. Sonunda onlar da seni yedi. Rahatladın. Annesine sitem ederken fotoğrafını alıp üzerine şapırtılı 2 öpücük kondurmuştu. Pijamasıyla iç çamaşırlarını çıkarttı. Artık çıplaktı. Banyoya gitti. Küvetin tıpasını kapatıp soğuk su musluğunu açtı. Öylece bırakıp salona geçti. Kapalı pencereden yola bir göz attı. Aşağıda sadece 2-3 yaya vardı. Yol oldukça tenhaydı. Birazdan işte bu pencereden aşağı atlayacaktı. Saat tam 12'yi vurduğunda. Öncelikle pervazdaki kaktüslerin kıymıkları batıp da canını yakmaması için atlayış esnasındaki mesafesini korumaya özen gösterecekti. Ölüm diyoruz. Tamam ama poponun üzerindeki dikenlerden bahsetmiyoruz. İkinci olarak da atlarken yoldan hiçbir masum insanın geçmemesi gerekiyordu. Durduk yerde kimsenin boynunu kırmaya gerek yoktu. Bu en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış ölümün alakasız bir yayayla hiçbir bağının olmaması, tamamen kişisel olması gerektiğiydi. Saat daha erkendi, 11'e geliyordu. Ama ısınma hareketlerine başlamıştı bile. Mutfaktaki tahta iskemleyi aldı. Diğerlerinde döşeme vardı, üzerine çıkınca gömülebilirdi. Onu pencerenin önüne getirdi. Camı açtı. İskemleye çıkıp tiyatro yapmaya başladı. Sanki hazırmışçasına ö. Bir çocuk şarkısındaki güzel bir kelebek, mısrasını söyleyen bir şarkıcıymış gibi camın önünde yaptığı prova onu olaya alıştırıyordu. Oyununu sahnelerken karşıdaki binada bir insan karartısı fark etti. Sadece bir surat da ayırt edebildiği fakat o bile net değildi. Karartı kendi dairesiyle hemen hemen aynı yükseklikteki bir evin penceresindeydi. Cinsiyetini anlayamıyordu fakat açık duran pencerelerinden kendisini izlediğini anlamıştı. Çok geçmeden sert ve öfkeli bir şekilde camlarını kapatıp perdelerini çekmişlerdi. O anda başka bir şeyin daha farkına varmıştı. Nasıl da çırılçıplak olduğunu. Karşıdakiler kim bilir neler demiş, ne lanetler okumuşlardı. İçini bir korku sardı. Eğer içeride ahlaka aykırı bir gösteri olduğunu sanıp da polis ararlarsa, ya bir devriye arabasıyla bastırılırsa, belki de iki. Doğrusu bu 10 numara bir rezalet olur. Sadece polis faslının rezilliğiyle kalsa iyi. Fakat daha da önemlisi belirlenmiş, geri alınması mümkün olmayan nihai kararını öğlen 12 için yaptığı tüm planını suya düşürecekler. Apar topar sandalyeden indi. Az daha sol ayağını burkuyordu. Camı kapatıp perdeyi çekti. Hay aksi şeytan diye söylendi. Ardından ne ağzına dolayıp duruyorsun şu şeytanı be, kaşıntın var galiba. İster misin seni duyup da köşe başında bekliyor olsun diye devam etti. Salonun penceresinden atlama kararını dün gece almış, gün doğumuna kadar da gözünü kırpmamıştı. Artık ok yaydan çıkmıştı. Oysa intihar şekli olarak atlamakta karar kırması o kadar da kolay olmamıştı. Bunu son 2 haftadır düşünüyordu. Bu noktaya gelene kadar pek çok seçeneği devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Tabanca, bıçak, alkolle beraber uyuşturucu, damarlarını kesip tercihen kaynamayan fakat yine de sıcak suyla dolu küvete uzanmak. Ya da denize girip yürümek, yürümek, yürümek. Boğazına bir ilmik geçirmek seçeneğini önce ipi sıkıca bağlayıp gevşememesi için sürekli kontrol altında tutmak zorunda kalacağı ya da kendisine astığı yerin ağırlığını taşıyamayarak çökmesiyle tepe taklak yere kapaklanacağından elemişti. Çünkü böyle bir şey olursa yeni bir denemeye daha kalkışamayacağından adı gibi emindi. Bir diğer çözüm 3. kattaki dairesinin penceresinden atlamak. Fakat bu sefer de hangi pencerenin kullanılacağı sorun doğuruyor. Banyodaki küçük pencere bu olayı kaldıracak çapta görünmüyor. Mutfak desen düz duvar. Elde kalanlar yatak odasıyla salondaki pencereler. Salondaki 2 pencere de yola bakıyor. Seyircilerin bu önemli saniyeleri izlememesi için diğerine göre daha köşede kalanına ne dersin? Görseler ne olacak ki? Bir an için aklına kavrulmuş şan fıstığı alma fikri geldi. Annesinin yaptığı numarayı düşündü. Belki de tutardı. Belki yarım kalan son ya da sondan bir önceki fıstığında. Sabırlı olmalıydı. Bayan Kiki'nin fotoğrafının yanında kutsal bir kalıntı gibi duran mor kavanozun içindeki fıstıklardan almaya yeltenirken saygısızlık etmeyi aklının ucundan bile geçirme. Terazi yavaş yavaş atlama ya da tabanca seçeneklerine doğru yaklaşıyordu. Tabanca şıkkı hoşuna gitmişti. Fena görünmüyordu. Aslında tabanca tüfek gibi patlayıcı silahlara karşı bir sempatisi yoktu. Tabancayı sadece atlamaktan daha pratik ve daha rahat bulmuştu. Özellikle de tabancanın daha temiz bir iş çıkaracağını düşünüyordu. Diğer seçenekler kadar tedirgin edici de değildi. Fakat çok geçmeden tabanca seçeneğini de 2 şey yüzünden bir kenara koymuştu. Birincisi, silahı nereden tedarik edecekti? İkincisi de, eğer ıskalarsa, eli titrer de kurşun alakasız bir yere giderse, galiba atlamak en iyisi. Diyelim ki, otobüsü kaçırmamak için koşturduğunuz bir sırada şu alımlı kızlardan birisi hazırladığı bir program için sizi yakalar ve mikrofonu neredeyse ağzınızın içine sokarak oldukça müstehcen sorularla sizi yaylım ateşine tutmaya başlar. Işıklar açıkken mi sevişmekten hoşlanırsanız yoksa karanlıkta mı? Ya da musakkanızı nasıl seversiniz? Patlıcan ve patatesli mi yoksa taze kabaklı mı? Eğer havaya girmişse bu iş uzayıp gider. Niçin intihar etmeyi düşünüyorsunuz? Basit bir cevap. Neden olmasın? Tabii ki bu sorunun somut bir yanıtı yok. Bir de ölüm kararını alıp ona doğru yönelmek aslında aşka benzediğinden. Aşık mısınız? Bu çok güzel. Ve sorguya devam. Niçin X'e aşıksınız? Cevaplarsınız. Neden olmasın? Ya da çünkü aşığım. İşte bu söz her şeyi anlatır. Aşkınızı günün modasına uygun olarak harf harf dizilmiş 1, 2, 3, 4, 5 ya da 15 sözcükle açıklarken kendinizi güvende hissedersiniz. Oysa tüm bunların ne anlamı vardır? Ya aşıksınızdır ya da değil. Bu kadar basittir işte. Ah evet, bir de not olacaktı. Boş yere insanlara, polise, savcıya, adli tabibe ve gazetecilere eziyet çektirmemek için bir de not yazmıştı. İlk aklına gelen olayı inceden inceye anlatmaktı. Ama açıklanacak ne var ki? Bu beyhude bir çaba olmayacak mıydı? Birkaç kelimeyle sınırlandırdı. İntiharımla ilgilidir. Cinayet ya da kaza olma ihtimali üzerine boş yere araştırma zahmetine girmeyin. Atina, 7 Mart 1989. Her zamanki gibi imzaladı. Neredeyse bir şifre gibi fakat güzel bir yazı. Soy kütüğünü de eklemeyi ihmal etmedi. Spiridonos, İliopulo'nun soyundan gelme, Aristidos ile Angeliki'nin oğlu. Şimdi tamamdır, sevinçle mırıldandı. Bir sürü kelimenin ne anlamı var ki? Kendisi de intiharı seçmiş olan şair Napolyon Lapetiodis'in ne de güzel demiş Müzikte Vedalaşanlar adlı şiirinde. Aynanın karşısına geçti, kendisini melankolik bir havaya sokarak şiiri okumaya başladı. Nedir acaba diğerleri için bir insanın yok oluşu? Geldiğim gibi gideceğim, yalnız başıma ölümüme. Bütün bu düşünceleri ve yaptıkları arasında açık bıraktığı küvetin musluğunu unutmuştu. Hemen koştu. Ne görse iyidir. Banyo su içinde yüzüyor. Lavabonun altındaki dolabı açtı. İçinde ne kadar bez varsa suyun üzerine bastı. Fakat su çok fazlaydı. İşte o an aklına gazeteler geldi. Onlar suyu daha iyi emerlerdi. Gazeteleri banyonun suya batmış mozaik döşemesine sermeye başladı. Dünkü gazeteleri, bir gün önceki ve daha eskileri. Bu iş hoşuna gitmeye başlamıştı. Gözlü gazetenin başlıklarıyla politika, polisiye, dedikodu ve spor haberlerinin olduğu sayfalardaki fotoğrafları takılıyordu. Birazdan güncel olaylardan uzakta, çok uzakta olacaktı. Şimdiye kadar banyoyla olan işinin çoktan bitmiş olması gerekiyordu. Fakat bitirmesi için de başlaması. Ölüme gitmeden önce iyi bir banyo alıp saçlarını taramak fazla bir şey olmasa gerek. Antik çağlarda yaşamış olan atıları bile savaşa ya da bir katliama girişmeden önce banyolarını yapıp tıraşlarını olurlardı. Böylece karşı tarafa geçerken pirupak olduklarını düşünürlermiş. Üçüncü kattan öncelikle bir banyo yapmadan atlamaya gönlü nasıl razı olurdu? Saçlarını yıkarken şampuan gözlerine kaçmış, canı yanmıştı. Nereden aklına geldiyse bağırarak bir şarkı söylemeye başladı. Şu kederli dünyaya hoşça kal, çeşmelere, ormanlara, dağlara, tepelere hoşça kal. Belki de ona ilham veren banyonun musluğuydu. Şarkıyı farklı süslemeler yaparak birkaç kez söylemişti. 10 dakika kaldı diye söylendi. Apar topar giyindi. Giyeceklerini önceden hazırlamıştı. İnce yeşil çizgili gri takım elbisesini giyecekti. Şansa bir kravat çekti. Kravatta oyalanacak zaman değildi. Bir solukta siyah ayakkabılarının tozunu aldı. Artık her şey tamamdı, hazırdı. Randevusuna ucu ucuna. Penceredeki tenteyi kaldırdı. Saat tam 11.59 gösterdiğinde iskemlenin üzerinde dengesini sağlamış, 3 defa belki de sinirinden 4 defa istavroz çıkartmıştı. İşte o an pervazdaki kaktüslerin sulanmamış olduklarını fark etti. Üzüldü. Kaktüsler susuzluğa dayanıklı bitkilerdi fakat son bir kez olsun bakımlarını yapmak istiyordu. Aşağı indi, çiçekleri suladığı plastik kovayı alarak onlara son bakımlarını yapmaya başladı. Aynı anda aşağıdan boğuk, bas bir ses öfkeyle bağırmaya başladı. ''Tanrı aşkına ne yapıyorsun be adam?'' Kaktüslerle beraber yoldan geçen birisinin de suladığını anlamıştı. Avcuyla plastiğin ağzını kapatıp yola bir göz attığında, sabahın ovasız yolunda ellerinde yazılı dövizlerle kadınla erkekli yaklaşık 20 kişilik bir grubun olduğunu fark etti. Dövizlerin üzerinde neler yazılı olduğuna dikkat etmemişti. Onun için ne anlamı olacaktı ki? Başının bir bölümü dışarıda olduğundan onu görmüşlerdi. İrice bir kadın ona doğru bağırıyordu. ''Niçin bizi ıslatıyorsunuz bayım? Ne demek istiyorsunuz?'' Ağzından ''Affedersiniz görmedim'' sözcükleri döküldü. Oldukça soğukkanlıydı. Aşağıdaki 20 kadar insan birazdan gideceklerdi. Fakat saat 12.07 olmuştu bile. Avcuyla ağzını kapattığı kova elinde iskemleden inerken aklı karmakarışıktı. Kovadaki sular üzerine akmış, sırılsıklam olmuştu. Üzerindekileri çıkarttı. Yatak odasına gitti. Fotoğrafa yeniden ''Merhaba anne'' dedi. Fakat bunu niçin yeniden demişti? Daha önce ona başka ne söylemişti? Gizemli bir durum. Ona ne söyleyip ne söylemediğini netleştirmek imkansızdı. Aklına takılmıştı. Fotoğrafı eline alıp öpmeye başladı. Ona ''Bekle beni. Sana yalvarıyorum. Birazdan beraber olacağız.'' dedi. Pencereye doğru yürüdü. Ama ne oluyor aşağıda? Aşağıdaki 20 kadar insanın dağılması bir yana daha da çoğalmışlardı. Hem de en azından 50 kişi olmuşlardı. Artık yolun üzerinde dövizlerden bir bulut kümesi vardı. bu sefer neler yazdıklarına dikkat etti. Grev yapıyoruz çünkü biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Boş yere emek harcamak istemiyoruz. Hak ve sevgi istiyoruz. Bu çok uluslu şirket hakkımızı yiyor. İşimizde güvenlik tedbirleri istiyoruz. Protestocular 5. kattaki çok uluslu şirketin ofisini hedef alıyorlardı. Sonuç olarak olaylar karışmaya başlıyor. En önemlisi de gitgide artan insan kalabalığına karşı planını nasıl uygulayacak? Kararını verdiği şu şey keşke bir an evvel olabilse. Yeni bir ertelemeye hayır. Maalesef saat 12 durumu çoktan geçerliliğini yitirmiş bulunuyor. Saat 12, 13 ya da 14 geçiyor. Birkaç dakikalık gecikmeyle ortalık yıkılmaz fakat öğleden sonraya sarkan bir ertelemeden Tanrı korusun. Ya başka bir güne ya da iptal etmeye ne dersin? Elbet dağılacaklar. Ağır ağır ya da hızla. Göstericiler dağıldığında. Bir odadan diğerine durmadan yürüyor. Oldukça sinirli. Sigara üstüne sigara yakıyor. Şimdi ne olacak? Yorgos Bey, içeride misiniz? Çalan zilin ve kapı tokmağının sesi dışarıdaki gürültüyle karışıyor. Bu sesin sahibi 3. katta asansörün yanı başında kendi dairesinin hemen altındaki tek odalı evde yaşayan 30 belki de 35 kim bilir belki de 39 yaşındaki bayan Ketula'ya ait. Kendisini nerede görse samimi bir şekilde selam verirdi. Onunla sohbet etmek her zaman hoşuna gitmiştir. Bayan Ketula'nın apartman yöneticiliği yaptığı sıralar kendisinin de ekonomik olarak sıkıntılı dönemler yaşadığı zamana denk gelmişti. Onunla derdini paylaşmış, o da aynı samimiyetle elinden geleni yaparak apartmanın aylık giderlerini yüzünden eksik etmediği Mona Lisa gülümsemesiyle bizzat ödemişti. Aslında belki de ona hayata dönmesi için nefes aldırmıştı. Bir bu eksikti. Şu an sohbet edilecek zaman mıydı? Telefonu erkenden prizden çekmiş, yetmemiş kablosunu dahi kopartmıştı. Evinin iki anahtarını da apartman boşluğuna fırlatmıştı. Ardında doğrudan yapılacak hiçbir iletişim yolu bırakmamıştı. Ne kendisi dışarı çıkacak, ne de başkası içeri girebilecekti. İçeridesiniz Yorgos Bey, sizi duyuyorum. İyi olduğunuzu bana söylemeyecek misiniz? Endişelenmeye başlıyorum ama. Niçin benimle konuşmuyorsunuz? Sizi devamlı telefonla arıyorum fakat cevap vermiyorsunuz. Ne oluyor size kuzum? Maalesef Bayan Ketula'nın merakından kurtulmanın yolu yoktu. Ona hayatta olduğuna dair bir işaret vermeliydi. Parmaklarının ucuna banyoya koşup suyu sonuna kadar açtı. Ardından kapının yanına gelip yüksek sesle konuşmaya başladı. İyiyim Bayan Ketula, hem de çok iyiyim. Meraklanacak bir durum yok. Sadece banyodaydım. Anladınız mı? Çıplağım. Akan suyun sesinden telefonu nasıl duyabilirim? Başka bir şey var mı? Ah, binlerce kez özür. Ben sadece şampuanınızı isteyecektim de. Eğer sizin için zahmet olmayacaksa. Biraz sonra da bırakabilirsiniz. Fakat çok değil, biraz sonra. Yeniden binlerce kez özür. Haberiniz olsun, bir randevum var ve birkaç saatliğine dışarıda olacağım. Biraz sonra olmaz diye cevap verdi sinirle. Üzgünüm, biraz sonra benim için mümkün değil. Hemen olmalı. Bayan Ketula, kapının kilidi bozuldu da haberiniz olsun. Meraklanmayın, tamir edeceğim. Fakat şu an için kapıyı kullanamıyoruz. Şampuanı kapının üzerindeki pencereden uzatacağım. Okey, çok teşekkürler. Birazdan geri getiririm. Hayır, birazdan olmaz. Çıkmak için hazırlanıyorum da pek vaktim yok. Ben onu sizden yarın alırım. Sakın rahatsızlık hissetmeyin. Kapının ardına bir iskemle dayadı. Üzerine çıkıp küçük pencereyi açtı. Dikkatli olun Bayan Ketula. Başınıza gelmesin. Bırakıyorum. Tuttum, teşekkürler. Kadın onu bayağı oyalamıştı. Zaman da hızla akıyordu. Saat 12.22. Neyse ki açık pencereden artık fazla ses gelmiyordu. Galiba protestocular ayrıldılar. Koşarak kaderine yazılmış atlamasını yapacağı iskemlesine çıkıp dışarı doğru sarkılıyor. Ne görse beğenirsin. 50 kişi nereden baksan 250 kişi olmuş. Küçük gruplara ayrılmış tartışıyorlar. Sonuç? Yol evinin önünden geçiyor. Atlayacağı pencere ve salondaki diğer pencere de oraya bakıyor. Aşağıda iğne atsan yere düşmez. Tam anlamıyla bloke olmuş vaziyette. Yeniden iskemlesinden aşağıya iniyor. Ne yapacak şimdi? Yani ne yapmalı? Tabii ki kararını verdiği, programını koyduğu ve gittikçe geciken şeyi yapması gerekiyor. Ümitsizlik dört bir yandan etrafını kuşatmaya başladı bile. Zamanın durası yok. Saat 12.33. Artık dayanacak gücü kalmadı. İskemlesine çıkıp dışarı sarkılıyor. İnsan kalabalıklarının devinimini izliyor. Üzerlerine de atlayamaz ki. Bir iki kişiye çarpıp onları öldürebilir. Suçsuz insanların ne günahı var? Aşağıdakiler onu görüyor, dikkatli inceliyorlar. Aslında onun kalabalığı izlediğini ya da kaktüsleri suladığını düşünebilirler. Biraz daha sarkıyor, pencerenin tam altındaki alanı açmaları için eliyle işaretler yapıyor. Ne demek istediğini bir türlü anlamıyorlar. Ona artık gittikçe artan bir dikkatle bakıyorlar. Hatta bazıları ona ne istiyorsun, ne var gibisinden el kol hareketleriyle karşılık veriyor. O da aşağıdakilere önünü açmaları için işaretlerde bulunuyor. Hatta bağırıyor. Biraz yer açın aşağıda, geri çekilin. Onca mesafeden onu nasıl duyabilirler ki? Ne demek istediğini anlamaları için neredeyse aşağı düşecek kadar sarkılıyor. Fakat iletişim kurmak imkansız. Yeniden iskemleden inip aklına bir çözüm gelmesi için volta atmaya başlıyor. Yatak odasına yöneldi. Annesinin fotoğrafını şefkatle eline alıyor, öpüp sarılıyor. Anne, düşünmem için bana yardımcı ol. Bir el ver de yanına geleyim. Bana ne diye anlamaz gözlerle bakıyorsun. Bunu şimdi başaramazsam delirebilirim. Şimdi hemen. Yalvarırım bana yardım et. Bir akıl, Tanrım bir çözüm. Ben hileden hurdadan anlamam ki. Bir şeyler söyle anne, anne, anne. Bayan Kiki sanki ona tavsiye tarafı olmayan fakat yine de destekleyici bir bakış fırlatıyor. Bir odadan diğerine herhalde kilometreler yapmıştır. Sigara üstüne sigara yakıyor. Pek çoğunu da daha yarılamadan söndürüyor. Aniden voltasıyla sigarasını kesip pencereye doğru hareketleniyor. Aşağısı ana baba günü. Birleşmiş halk, yenik düşmez asla. Pencereden uzaklaşıp annesinin fotoğrafının yanına geliyor. Çatık kaşlı, surat asıyor. Başarısızlığım yüzündendir diye düşünüyor. Başka ne olabilir ki? Dan diye bir ses. İlham perisi olmalı. Sevincinden büfeye sağlam bir yumruk patlatıyor. Of eli. İşte bu. Şimdi size göstereceğim. Bu iş böyle bitmez. Banyodan kaktüsleri sulamak için kullandığı plastik kovayı alıp suyla dolduruyor. Çıplak olduğunu anımsayarak beline bir havlu sarıyor. Pencerenin pervazına tırmanarak aşağıdakileri uzaklaştıracağını düşündüğü planını uygulamaya başlıyor. Aşağıdakilerin ilk tepkisi şaşkınlık. Yaşadıkları küçük paniğin ardından durum değişiyor. İnsan suretlerinden oluşmuş bulut kümesi onu öfkeyle izliyor. Peşi sıra bağırışmalar. Adi kapitalist! Karanlıklar yesin seni serseri! Grev kırıcılara geçit yok! Üzülüyor fakat umursamıyor. Onlarla bir alıp veremediği yok. Sadece biraz yer açmalarını istiyor. Onlara bunu anlatmalı. Orada direniyorsunuz ama ben de bir şey değilim yahu. Ağır olun be çocuklar. Bir amatöre mi benziyorum? Aylıklının tekiyim. Üstüne üstlük çok da düşük bir aylığa çalışıyorum. Emekli sandığında düzeltmenlik yapıyorum. Ben de sizler gibi bir fırsat kolluyorum. Ayakta kalabilmek için bütçemi dengeliyorum. Nabız atışları gitgide yükseliyor. Onlara tüm bunları anlatması gerek. Yeniden dışarı doğru sarkıyor. Bu seferki oldukça fazla. Havlusunun belinden kaymasıyla pervazın üzerinde çırılçıplak kala kalıyor. Ne manzara. Selam bebeğim. Kızlar, teşhirci var. Hey, telefonun kaç. Polis arayın da şunu içeri atsın. Oldukça kalın, öfkeyle dolu bir ses diğerlerini bastırıyor. Ne polisi be arkadaş. Bu işi kendimiz hallederiz. Birkaç kişi hızla kalabalıktan ayrılıyor. Pervazdan aşağı aceleyle inerken ayağı kayınca aşık kemiğini acıttı. Bütün bunları izleyecek miyiz? Çırılçıplak dairenin kapısını sağlamlaştırmak için arkasına bir koltukla iki iskemle dayıyor. Bu çabalar sadece olacakları biraz daha geciktiriyor. Koltuk ve iskemleler sana nasıl yardımcı olsunlar ki? Birkaç saniye içinde içeri dalıp onu enseliyorlar. Artık elleri nereye rast geliyorsa. Olaylar beyninde yavaş yavaş yeniden canlanıyor. Bütün yaşanılanlar, her şey, saat kaç, gece oluyor. Çektiği bütün acılardan sonra açık pencereye doğru sürünüyor. Dışarıda tam anlamıyla sükunet hüküm sürüyor. Tek bir insan dahi yok. Ardından annesinin fotoğrafına doğru yaklaşıyor. Affedersin anneciğim, binlerce kez özür dilerim. Seni ne kadar üzdüğümü farkındayım. Beni boş yere bekledin. Ama ben de böyle olmasını istemezdim. Bak kutsal haçı öpüyorum ki elde olmayan sebeplerden ötürü. Görüyorsun. Vuslatımız başka bahara kalıyor. Bu haldeyken intihar uygulanacak gibi değil. Yazıklar olsun bana. Çok gerginim. Sinirlerim iflas etmiş durumda. Şimdi bir sakinleştiriciyi nereden nasıl bulabilirim ki? Ah anneciğim, mübarek kadın. Onları alıp gizledin. Nereye gömdün? Arattırma beni bu halde. O sırada gözleri annesinin şan fıstığı dolu kavanozuna takılıyor. Şayet bunu yaparsa onun aziz hatırasına bir ihanet olacağını düşünüyor. Fakat günahın çekiciliğine kim karşı koyabilmiş ki? Yediği sağlam dayak sanki iştahını açmış olacak ki bir tane alıyor. İkinciyi, üçüncüyü, dört, beş, altı. Ona rahatsızlık veren sanırım bu yediği 103. ya da 104. olmalı. Boğazında kaldı. Gitmiyor. Boğulacak gibi. Öksürerek çıkartmaya çalışıyor. Olmadı. Parmağını ağzına sokuyor. Gene olmadı. Kendisini güç bela banyodaki aynanın karşısına atıyor. Gözleri neredeyse yerinden fırlayacakmış gibi görünüyor. Felç gibi bir şey. Bayılacak galiba, ölüyor. Bir dakika. Ölüm dedikleri şey bu olsa gerek. Sos. Çiçekleri suladığı plastik kovayı kaptığı gibi banyosunun ufak penceresinden kendi banyosunun tam altına düşen Bayan Ketula'nın balkonuna suyu boca ediyor. Su nehir gibi akıyor. Bu su Bayan Ketula'ya haber verecek. Vermemesine imkan yok. Fakat ya randevusundan daha dönmemişse? Birkaç saat yokum demişti. Yalvarıyorum ki gelmiş olsun. Evet, birazdan onun kırılmış kapısından içeri girdiğini görüyor. O sırada salondaki siyah halının üzerinde yatmakta. Aman tanrım, bu adam boğuluyor. Bayan Ketula'ya intiharını ve diğer notları eklediği ismini yazıp imzasını attığı kağıdı saklayıp yazdığı yeni notu uzatıyor. Kekelediği gibi yazmış. Yardım, boğuluyorum. Bir fıstık boğazımda, sırtıma vurun, ölüyorum. Bayan Ketula kuvvetli yumruklarını birbiri ardına indiriyor. Yahu nedir bu başımıza gelen? Tedavi istemedik ki. Bayan Ketula onun canını yakıyor. Fakat hain fıstık da en sonunda yerinden oynuyor. Ve bu işkence de son buluyor. Geçti mi diye soruyor merakla. Artık iyi misin? Tam olarak değil. Devam edin lütfen. Bayan Ketula görevini daha da layıkıyla yapmak için iyice üzerine çıkıyor. Memnuniyetle Yorgos Bey, memnuniyetle. Yediği yumruklarla moraran, aşırdığı annesine ait fıstıklar yüzünden de yaşla doğmuş olan sol gözü, her şeye rağmen gül pembesi renkli çerçeveyi seçebiliyor. Yavaş yavaş sağ gözü de diğerine eşlik etmeye başlıyor. Artık fotoğrafı net bir şekilde görebiliyor. Bu arada sırtına aldığı darbeler sanki onu okşuyormuş gibi. Anne, seni çok seviyorum. Ne diyebilirim ki?